Luka 16. bölüme geldik. Bu bölümde yine benzetmeler anlatılacaktır. Yine bu bölümde sadece Luka'nın kaleme aldığı iki benzetmeyle karşılaşacağız. Ayrıcalıklı konumunu kullanarak köşeyi dönmek isteyen kahyanın öyküsünü dinleyeceğiz. Bundan sonra çok ilginç bir öykü daha anlatılacaktır. Zengin adam ile Lazar. Bu ikinci öyküde Rab ise iki kişinin hayatını ele alır. Her ikisinin de dünyadaki hayatlarını anlattıktan sonra mezar ötesindeki hayatlarını kıyaslar. Sık sık sorulan bir soru vardır. Ölülerin ruhları nerededir? Rabbimizin anlattığı bu benzetme bu gibi sorulara yanıt verir. Adaletsiz kahyanın öyküsünde bazı gerçeklerin iyi anlaşılması gerekir. Bu benzetme çok kez yanlış anlaşılır. İlk bakışta bu benzetmede sanki Rabbimiz üç kağıtçı birinin yaptığı haksızlığı takdir eder gibi gözükür ama durum böyle değildir. Bu kahya tam anlamıyla üç kağıtçının biridir. Bazı kişiler Rab ise bir benzetme anlatıyor diye benzetmedeki tüm karakterlerin iyi kişiler oldukları kanısındadırlar. Sen böyle düşünüyorsan kardeşim hemen görüş açını değiştirmeye hazır ol. Kutsal yazılarda mafya tipi insanların uzun bir sıralaması yapılabilir ve hatta bir kez bir liste çıkarmıştım. Her karakter hakkında bir iki açıklama yaptıktan sonra konuyla ilgili bir vaaz vermiştim. Bu öyküdeki kahya sıraladığım yeraltı dünyasının isimleri arasında yerini almıştı. Hiç kuşkusuz Haydut'un üç kağıtçının biriydi o. Önceki açıklamalarımda demiştim, Luka Rabbimizin ağzından benzetmelerini anlatırken bazı unsurları kıyaslama amacındadır. Benzetmeleri bu şekilde bize sunan tek müjdeci yazar Luka'dır. Bu benzetmede Rab ise dünyasal prensiplere dayanarak iş yapan bir kahyayı ele aldı. Tanrı sözünde açıkça yazıyor ki, dünya kendisine ait olanları sever ama dünyaya ait olmayanlardan nefret eder. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin diyor İsa Mesih. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi, ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Tanrı'nın çocuğu bu dünyaya ait değildir ve bu dünyanın prensiplerine göre yaşamaz. Galatyalılar 1:3-4 ayetlerinde Paulos şöyle yazdı. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size kayre ve esenlik olsun. Mesih Tanrımızın ve babamızın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Yine Pavlos Roma'daki imanlara yazdığı mektubunda şöyledir. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Yine Elçi Yuhanna yazmış olduğu mektupların birincisinde dünyayla olan bağlantımızı şöyle betimler. Dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur. Dünyada dünyevi yaşam ilkeleri vardır ve bu benzetmedeki adam bu çarpık kurallara göre yaşamaktadır. Nedir bu yaşam kuralları ya da ilkeleri? Birincisi diyor ki her zaman herkesten önce kendimizi düşünmeliyiz. Karanlık işlere dünya kurallarına göre göz yumulur. Dünya her zaman üstün başarı sağlayan kişiyi alkışlayacaktır. Alkışlanan kişi suçluymuş ya da mafya babasıymış hiç fark etmez. Dünyanın ölçüde her ne pahasına olursa olsun başarıyı elde etmek. Dünyanın kurallarına göre herkes suçlu olduğu ispat edilinceye dek suçsuz sayılır. Tanrı ise bize kutsal yazılarda tam tersi bir şey söyler. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı der. İnsan Tanrı katında asla masum gözükmez. Gözükemez. Ama aklanabilir, doğru sayılabilir. Rab İsa Mesih sayesinde bunun mümkün olduğunu Rab sağlamıştır. Mesih İsa'ya iman edenler hakkında Tanrı sözü bundan böyle Mesih'te olanlara suçlu çıkarılma yoktur diye yazar. Bir kişi İsa Mesih'i kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul edip de hayatını tümüyle onun ellerine teslim ettiği zaman Tanrı'nın kendisi tarafından haklı çıkarılır, doğru sayılır. Bundan başka bir yol yoktur. 16. bölümün 1. ayetinde İsa öğrencilerine şunları da anlattı diyor. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Bir kahya kendisine başka bir kişiye ait olan para ya da mal mülk gibi şeyleri işletme ve yönetme sorumluluğu verilen bir kimsedir. Bu hikaye kapsamında Rabbin herhangi bir öğrencisi de bir kahya olarak nitelendirilebilir. Hatta Pavlos Korintos'taki imanlara bu konuda yazarken sorumluluğu belirlemek için şöyle dedi. Kahyalarda aranan başlıca nitelik de güvenilir olmalarıdır. Benzetmedeki kahyaya bir miktar para ve mal emanet edilmişti ama yolsuzluk yaptı. Örneğin bir firmanın genel müdürü şirketin parasını kendi cebine aktarırsa hapis cezasına çarptırılmalıdır. Kahya efendisine ait parayı yanlış yolda kullanmıştı. Efendisi kahyayı çağırıp ona nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver çünkü sen artık kahyalık edemezsin dedi. Luka 16 ayet 2. Hikayede söz edilen kahya efendisinin mallarını çarçur etmekle suçlanmıştı. Yaptıklarının hesabını vermeye çağrılarak kendisine artık kahyalık edemeyeceği yani işten çıkarıldığı bildirildi. Hala efendisinin verdiği yetkiye sahipti. Doğru dürüst bir muhasebe yapacağı yerde dünyanın yöntemini kullandı ve bu yönteme göre başkalarına ne olursa olsun ben kendi kuyruğumu kurtarmalıyım felsefesiyle yola çıktı. Kahya kendi kendine ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalığı elimden alıyor, toprak kazmaya gücüm yetmez, dilenmekten utanırım 3. ayet. Kahya kendi kendine hemen bazı şeyler düşündü. Geleceğini garanti altına alması gerektiğini fark etmişti. Ne var ki kendisi artık amelelik yapamayacak kadar yaşlanmıştı. Dilencilik yapmaktan utanacak kadar da gururluydu. Bu söz bizi gülümsetiyor değil mi? Dilencilik yapmaktan utanç duyduğu halde hırsızlık etmekten utanç duymadı. Ne yazık ki bugün de bu türden bir sürü insan vardır. Bu kahya kendi kendine şöyle dedi. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum 4. ayet. Görüyor musunuz? Bu adam yaptıklarından pişman olup tövbe edeceği yerde dolaplar çevirmeye devam ediyor. Bunu şöyle yaptı. Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine efendime ne kadar borcum var dedi. Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığını verdi. Kahya ona borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek yaz dedi. Luka 16, 5 ve 6. ayetler. Aslında ne yapıyordu? Efendisinin müşterilerinden birisini yanına çağırıp efendisine ne kadar borcu olduğunu sordu. Adam 100 ölçek zeytinyağı borcu olduğunu söyleyince kahya ona bunun 50 ölçeğini ödemesini, geri kalan 50'sinin ödenmeyeceğini, hesabın kapandığını söyledi. Sonra bir başkasına senin borcun ne kadar dedi, 100 ölçek buğday dedi öteki. Ona da borç senedini al 80 ölçek diye yaz dedi 7. ayet. Başka bir müşterinin 100 ölçek buğday borcu vardı. Kahya adama 80 ölçeğin karşılığını ödemesini, böylece senetin ödenmiş sayılacağını söyledi. Aynı yöntemi burada da kullandı. Bu adam ilginçtir ki cezalandırılmıyor. Luka 16:8'de şöyle diyor. Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Efendinin dürüst olmayan kahyasını akıllıca davrandı diye övmesi bizde gerçekten şok yaratıyor değil mi? Bir insan böyle bir sahtekarlığı nasıl övebilir? Kahya burada düpedüz bir haksızlık yapmıştı. Kim övmüştü kahyayı? Onun efendisi. Daha sonraki ayetlerde anlatılanlara baktığımızda kahyanın yaptıklarından dolayı değil ama geleceğini düşündüğü için övülmüş olduğunu görüyoruz. Kahya çok dikkatli bir şekilde hareket etmişti. Geleceğe bakmış, gelecekte ihtiyaç duyduğu şeyleri şimdiden sağlama yoluna gitmişti. Gelecekte elde edecekleri uğruna şimdi elinde olan kazancı feda ediyordu. Tüm bunları yaparken dünyanın ilkelerini kullanıyor, dünya yöntemleriyle iş görüyordu. Hikayedeki kahya burada yeryüzündeki emekliliği süresince bazı dostlarının olmasını garanti altına alabilmek için nasıl bir takım adımlar attıysa, bir imanlı da efendisinin mallarını geleceğe bir yatırım niteliğinde kullanmalıdır. Rab ise ne demişti? Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Mesih imanlıları değerli dostum çoğu kez geleceği sonsuz değerler konusunda düşünmeden ellerinde olanı olur olmaz maddi şeylere harcayıp Rabbin egemenliği için yatırım yapmıyorlar. Bundan sonra İsa en sarsıcı bir ifadeyi dile getirdi ve şöyle dedi. Size şunu söyleyeyim. dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. 9. ayet. Dünyanın aldatıcı servetini kendimize dost edinmek için kullanmalıyız diyor. Yani para ve diğer maddi şeyleri insanları Mesih'e kazandırmak ve böylece sonsuzluğa dek sürecek olan dostlukları oluşturmak için kullanmalıyız. Bunu söylemek istiyor. Kardeşim, kendi başına para kötü bir şey değildir. Para kutsal kitap, çeşitli kitap ve broşürlerin satın alınmasında, dolaylı olarak da insanların canlarının cehennemin kapısından satın alınmasında kullanılabilir. Böylece maddesel ve geçici olan şeyler maddesel olmaktan çıkar, ruhsal ve sonsuz olur. En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir diyor Luka 16-10-12 ayetler arasında. Bizler hepimiz bize emanet edilen fiziksel şeylerin kahyalarıyız. Eğer bizler küçük bir işte, yani para konularında güvenilir isek, dürüst isek, o zaman büyük bir işte de, yani ruhsal hazinelerde güvenilir olacağız. Öte yandan Tanrı'nın kendisine emanet ettiği parayı değerlendirmede dürüst davranmayan bir kimse, daha büyük şeyler söz konusu olduğunda da dürüst davranmayacaktır. Değerli kardeşim, paranın değersiz olduğu burada küçük bir iş ya da az şey sözüyle vurgulanmaktadır. Günümüzde acaba kaç Mesih imanlısı bu aldatıcı serveti akıllıca kullanmasını biliyor? Ya da doğru yolda kullanmasını biliyor? Ruhsal servet elde etmek için mi kullanıyorlar paralarını, yoksa geçici maddi eşyalara mı veriliyor bu para? Rab sana verilen maddi şeyler konusunda bir gün seni sorumlu tutacaktır. Bir gün ona hesap verme zorunda kalacaksın. Avrupa'da, Amerika'da ve son zamanlarda ülkemizde de bazı olaylar olmuştur. Sözde fakirlere, yoksullara, yetimlere yardım edecek vakıflar kuruluyor ama toplanan yardım paralarının %90'ı idari işlere harcanıyor ve geri kalan %10'u asıl fakirlere ulaşıyor. Büyük bir kesim, büyük bir bölüm insanların cebine giriyor. Rab insanları bu konuda sorgulayacaktır. Eğer biz ona ait olan şeylerde güvenilir olmamışsak, kendimize ait olacak bir şeyi Rab bize nasıl verebilir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz diyor İsa Mesih Luka 16 ayet 13'te. Dostum, paranı ne yolda kullanıyorsun? Bankadaki hesabını mı şişiriyorsun? O zaman bu paraları ne yapacaksın? Bunu dünyadaki maddi varlığını artırmak için mi kullanıyorsun? Bunu yapıyorsan o zaman mamon denilen aldatıcı servete kulluk ediyorsun demektir. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Ben kullanıyorum dediğin para seni kullanıyor. Seni kölesi ediyor. Sen kime hizmet ediyorsun? Tanrı'ya mı yoksa mamon denilen bu ilaha mı? Her ikisine de aynı zamanda hizmet edemezsin. Parayı seven ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temiz tutuyorsunuz ya da kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır. Luka 16, 14-17 ayetler arası. Rab ferisilerin yüreklerini biliyordu. Bu din adamlarının yüreklerini biliyordu. Senin yüreğini de biliyor, benimkini de biliyor. Aramızda güzel görünen bir ön taraf yükseltebiliriz ama Tanrı önünde yapamıyoruz. Rabbin ölçüsüyle kendimizi ölçemeyiz. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur diyor İsa Mesih. Luka 16-18'de kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Kutsal yazılarda boşama konusunda tek bu söz olsaydı Mesih imanlısı için boşama olmayacaktı. Bu sözü Matta 19 ve 1. Korintoslar 7 ile karşılaştırmalıyız. Zaten boşanma konusunu bu kesimlerde oldukça geniş bir şekilde ele aldık. Bu nedenle bu konuyu daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız bizden Matta yorumu sedesini isteyebilirsiniz. Bir konunun doğrusunu öğrenmek istersek kutsal yazıların tümünü incelememiz gerekir. Yasa altında olan bu adamlar Rabbin yasasını görmezlikten geldiği için Rab onlara bu konuya değinerek konuşuyor. Şimdi sadece Luka'nın yazdığı başka bir benzetmeye geldik. Eminim ki burada anlatılanlar hayal ürünü değildir. Eminim ki İsa diğer benzetmelerinde olduğu gibi bu benzetmede de gerçek yaşamdan örnekler alarak anlattı. İsa dinleyicilerinin bildiği örnekleri kullanırdı. Bu örnekleri kullanırken onun dinleyicileri tam ne hakkında konuştuğunu çok iyi biliyorlardı. Gerçek yaşamdan bir şey anlattığını nereden biliyoruz? En azından şunu söyleyebiliriz. İsa bu benzetmede isimler kullanıyor. Gerçekten yaşamış olan insanların gerçek isimlerini kullandığına inanıyorum. 19. ayette şöyle diyor. Zengin bir adam vardı, mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içerisinde her gün eğlenirdi. Rab ise bu konuyla ilgili sözlerini iki kişinin yaşamı, ölümü ve öldükten sonraki yaşamlarını anlatan bu öyküyle devam ettirir ve aynı zamanda sona erdirmektedir. Öyküde Rab ise dünyadaki olaylardan sanki hiçbir ayrım yokmuş gibi mezar ötesi olaylara geçer. İnsan kendi hayallerine bırakılırsa başını derde sokar. Bu öyküde kutsal yazıların ne söylediğini öğreneceğiz. Ölümün öteki tarafını bilen sadece şu dört kişi vardır. Rab ise Lazar, vahiy verilen Yuhanna ve üçüncü cennete alınan Paulus. Öykü devam eder. Her tarafı yara içerisinde olan Lazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zengin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Luka 16-20-21. Ayetler. Zengin adamın çizilen portresine dikkat edin. Bu adam mor renkli ve ince ketenden giysiler giyer ve sofrası binbir çeşit yiyeceklerle dolu olurdu. Kendi benliği için yaşayan bu zengin adamın tek düşüncesi bedensel zevklerini ve arzularını tatmin etmekti. Tanrı'ya ve diğer insanlara karşı gerçek sevgi göstermekten yoksundu ve kapı komşusu olan insan kardeşinin ihtiyaçlarını görmek istemiyordu. Bilmiyoruz ama zengin adam belki de toplumun en saygın kişileri arasındaydı. Dindar bir kişi bile olabilirdi, fark etmez. Dünya gözünde insana saygınlık kazandıran onun dürüst oluşu değil maddi varlığıdır. Günümüzde de aynı durum geçerlidir. Lazar ise bir insan tipi olarak bunun tam tersini görüntülemektedir. Bu adam zavallı bir dilenciydi. Her gün zengin adamın kapısının önüne bırakılırdı. Her tarafı yara bere içerisindeydi. Açlık çekerdi ve köpekler gelip açıktaki yaralarını yalarlardı. Kuşkusuz insanlar Lazar'ı gördüklerinde onun hiçbir işe yaramayan, insanlara hiçbir yarar sağlayamayan biri olarak değerlendirmişlerdi. Birçokları bu zavallı dilenciyi görmek bile istemiyorlardı ama daha sonra da gördüğümüz gibi Tanrı onu görmek istedi. Bir gün yoksul adam öldü, melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. 22. ayet. Rabbimiz bu öyküyü anlatırken ölümün kapısına gelir ve sanki orada hiç kapı bile yokmuş gibi mezar ötesi hayata geçer. Dilenci Lazar öldü ama fark ettiniz mi? Onun için bir cenaze töreni bile düzenlenmemiş. Belki de cesetini alıp Cehennem Vadisi dedikleri yere çöplerin sürekli yakıldığı yere attılar. Kimsesi yoktu. Onu kim, nereye ve hangi parayla gömecekti ki? O günlerde fakir fukaranın, dilencilerin cesetleri bu tür yerlere atılırdı. Ancak Lazar için bambaşka bir dünya başlamıştı. Ölümün kapısından geçer geçmez Rabbin melekleri hemen onu karşılamak için geldiler. Onu İbrahim'in kucağına taşıdılar. İbrahim'in yanı ya da İbrahim'in kucağı terimi mutluluk yeri demek olan simgesel bir terimdir. İbrahim ile ruhsal bir paydaşlık içerisinde bulunma düşüncesi herhangi bir Yahudi için tarifi imkansız bir mutluluk demekti. Burada geçen İbrahim'in kucağı teriminin cennet ile aynı anlama geldiğini kabul ediyoruz. Zengin adam da öldü ve gömüldü. Yani onun için bir cenaze töreni kuşkusuz düzenlendi. Görkemli bir tören olmuştu herhalde. Nüfuslu birçok kişi bu törene katıldı. Belki de nutuklar verildi. Ne kadar iyi olduğu, nicelere yardım ettiği, kesinlikle cenneti hak ettiği konusunda konuşmalar yapıldı. Ama tüm bunlar işe yaramadı. Zengin adam cennete değil cehenneme gitmişti. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü diyor 23. ayet. Zengin adam için her şey yeryüzünde bitmemişti. İki noktaya dikkat et. Canı ya da bilinçli olan varlığı ölüler diyarına gitmişti ve orada ıstırap çekti. Kimliğimizi ölümde yitirmeyiz. Eski antlaşmadaki Şeol sözcüğü yani ayrılan ruhların kaldığı yer olan ölüler diyarı, Grekçedeki Hades sözcüğünün karşıtıdır. 23. ayete baktığımızda orada bazı ruhsal gerçekleri görmeye başlarız. Ölüm nedir? Ölüm bir ayrılmadır. Her şeyin sonu değildir. Yaratılışta görüyoruz ki Adem yasaklanan meyveden yediği gün ölmüştü. Ama sonu gelmemişti. Fiziksel ölüm daha sonra geldi. Ancak şu kesindir ki yasak meyveden yediği gün Tanrı'dan ayrılmıştı. İsa bu konuda şöyle dedi. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? İnsanı Tanrı'dan ayıran tabii ki günahtır. Bir açıdan günahlarına bağış bulmayan insan yaşamakta olduğu halde ölüdür. Pavlos Efes'teki imamlara yazarken bunu hatırlattı. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun yani havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydınız. Efesoslar 2:1-2 ayetler. Değerli dostum, sakın aldanma. Ölümden sonra bir de ikinci ölüm vardır. Bu ruhsal bir ölüm ve Tanrı'dan sonsuzluğa dek ayrılış demek oluyor. Fiziksel ölümde ruh bedenden çıkar ve beden canlılığını yitirir. Çünkü hayat veren ruh gitmiştir. Ölü beden yani ceset toprağa verilir ve bedeni oluşturan elementlere dönüşür. Adem günah işleyince Rab ona ne demişti? Topraktan geldin, toprağa döneceksin. Ölüm sadece bir ayrılıştır. Şeol denilen ve Grekçe'de Hades diye belirtilen yerin iki bölüme ayrıldığını göz önünde canlandırabilirsek bu öyküyü daha kolay anlayacağız. Bu bölümde İbrahim ve cennet vardır. Bu öyküde cennete İbrahim'in kucağı denir. Diğer bölümde ise cehennem. İsa Mesih göğe yükseldiği zaman Şeol ya da Hades denilen yerde olan imanlıları beraberinde alıp götürdü ve böylece Hades'i boşalttı. Vahiy 20 ayet 15'te söz edilen beyaz taht vardır ve Hades diye bilinen yer içindekileri bu beyaz taht önünde yargılanmak için teslim edecek. Bu yargıya getirilenlerin tümü de kurtulmadı. Ateş gölüne atılıp yok olacaklar. Zengin adam öldüğünde onun ruhu bu ıstırap yerine gitti. Günahları içerisinde kaybolanlar buraya giderler. Dilenci Lazar ise İbrahim'in kucağına, cennete gitti. Dikkat et kardeşim, Rab zengin adamın zengin olduğu için ıstırap yerine gittiğini söylemedi. Ne de fakir adamın fakir olduğu için sevinç yerine gittiğini söyledi. Ölümün kapısından geçtikleri zaman bu iki insanın yeryüzündeki konumları tamamen değişti. Yüreklerinin durumuna göre değişti. Toplum içindeki konumlarına göre değil. İşte bütün bu bölümde Rabbimiz bu gerçeği insanlara açıklamak istedi. İnsan dış görünüşe bakar ama Rab yüreğe bakar. Zengin adam acılar içindeyken, "Ey babamız İbrahim, acı bana," diye seslendi. "Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içerisinde azap çekiyorum." Luka 16 ayet 24. Şimdi dilenen kimdir? Hem de ne dileniyor değil mi? Dilenci de artık zengin oldu. İbrahim, "Oğlum," dedi, "yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir ne de oradan kimse bize gelebilir." Luka 16:25-26 ayetler. Bu büyük imam babası zengin adama yaşamı boyunca lüks, rahatlık ve zevkler içerisinde yaşamış olduğunu anımsattı. Ayrıca ona Lazar'ın da ne gibi kötü bir hayat yaşamış olduğunu hatırlattı. İşte artık mezarın ötesinde roller değişmişti. Dünyadaki eşitsizlikler şimdi tam tersine dönüştürülmüştü. İsa Mesih'in, değerli dostum, dirilişinden bu yana birçok imanlı öldü ve bedenleri toprak oldu ama onların ruhları devam eder. İsa Mesih'in yanına gider. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz diyor Elçi Pavlus. Günahlar içerisinde kaybolmuş olanlar ise hala o ıstırap yerine gitmekteler. Efesliler mektubunda şöyle diyor. Bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları tutsak aldı. İnsanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnmiş olan ve her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan kişi aynıdır. Bu ayetlerden anlıyoruz ki Mesih Hades denilen yere indi ve orada cennet denilen bölümdeki imanlıların hepsini alıp yukarı göğe Tanrı'nın huzuruna çıkardı. Hades'te şimdi imanlılar yoktur. Sadece acı çekmekte olan imansızlar Hades denilen yerin diğer bölümünü doldurmaktadırlar. Vahide şöyle yazar: ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Bedenimiz sadece içinde yaşamakta olduğumuz etten ve kemikten oluşan bir evdir. Mesih imanlıları olarak fiziksel ölüm gelince eski evimizden çıkıp yeni evimize taşınırız. Eski ev boşaltıldıktan sonra ona ne istersen yapabilirsin. Önemli olan eski ev değil, ruha ne olacağıdır. Bedeni terk ettikten sonra ruh nereye gidecektir? Cennet hayali bir yer değildir, gerçekten vardır. Mesih ise iman etmişsen öldüğün anda Mesih'in yanına gideceksin kardeşim. Ters durumda ıstırap yerine acı çekmek için Hades denilen yere gideceksin. Sonunda yargı ve ikinci ölüm seni bekleyecektir. İkinci ölüm ateş gölüne atılmakla olacaktır. Tanrı bu ateş gölünü şeytan ve melekler için hazırladı ama şeytanın ardından giden herkes bu gölde son bulacaktır. Gideceğin yeri Tanrı belirlemiyor. Senin yeryüzünde verdiğin karar belirliyor. Öyle ki diyor 26. ayette Luka 16, buradan oraya geçmek isteyenler bunu başaramazsın. Oradan da hiç kimse bizim bulunduğumuz yere geçemezsin. Nereye gideceğini sen belirleyebilirsin. Şimdi nasıl bir karar vereceksin? Ölümden sonra sana ikinci bir şans tanınmayacaktır. Cennet ile cehennem arasında aşılamayan bir uçurum vardır. Rabbimiz bunu açıkça söyledi. Zengin adam şöyle dedi: öyleyse baba sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. 27. ayet. Zengin adam öldükten sonra birden dünyadaki insanlarla kendi ailesiyle ilgilenmeye başladı. Geç olmadan onların tövbe edip düşüncelerini değiştirmelerini istedi. Dostum, cehennemde kaybolanlar geri dönebilse müjdeyi duyuracaklardı. Ama oradan geri dönüş yoktur. Çünkü 5 kardeşim var diyor bu adam. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler, gelmesinler. İbrahim, onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlensinler dedi. Zengin adam, hayır İbrahim baba, dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile yine ikna olmazlar dedi. Luka 16-28-31 ayetler arası. Biri ölülerden dönüp orasının nasıl olduğunu söylerse insanlar tövbe edecekler mi? Birçokları bunun kanısındalar. Yani buna inanıyorlar. Ölülerden dirilen birisini size söyleyeyim. Bu İsa Mesih'tir. Ona Musa'dan daha çok inanmadılar. Dostum, karar vermede geç kalma. Ölümden sonra fırsat, imkan olmayacak. Ama bugün fırsat vardır.